Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Bugün Necmi Yalçın konuğum olacağım. Kendisiyle storyboard ve reklam sektöründeki yeri üzerine sohbet edeceğiz.
Geldik. Nasılsın abi?
İyidir, sağ ol.
Hoş geldin.
Hoş bulduk. Ne haber?
İyi abi. Devam. Çalışma hali.
İyi
Sende
günler.
de aynı.
Aynen öyle, yoğun zaten. Şu anda da mola verdim. Hemen şu görüşmeyi yapıp elimdeki storyboardlara devam edeceğim.
Oh, sabahlamaya devam o zaman.
Aynen öyle. Evet.
Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı?
Tabii şu Covid meselesi yüzünden herkesin olduğu gibi evde kapalıyız. Artık bütün görüşmeleri, storyboard görüşmeleri olsun, diğer projelerle ilgili görüşmeler olsun, her şeyi Zoom üstünden yapıyoruz. Yani o en azından bir nevi aslında şeyi güzel oluyor. Zaman kaybı yaşamıyorsun bu tip projelerde. Çünkü storyboardlarda her şey çok hızlı gelişiyor. O yolda geçen süreç bile bizim dezavantajımıza işleyen bir şey. Çünkü hep ajanslar ya da prodüksiyon şirketleri tarafından son dakika geliştiği için bazı noktalar bize verilen çalışma süreçleri çok az olduğundan dolayı ucu ucuna yetiyordu. Hani bu Zoom meselesi aslında bir nevi kurtardı bizi bu tip dertlerden bir kısmını diyelim. Onun haricinde
Bir
iyi.
kamera attı galiba.
Evet, onun haricinde iyiyiz. Okulda eğitimler devam ediyor. Onlar da tabii online olarak devam ediyor.
Bize çok kısa kendinden bahsedebilir misin? Biz seni tanıyoruz ama hani
Tabii.
tanımayan daha yeni görecek ancak arkadaşlar için kısaca bir şöyle kendinden bahsedelim.
Öncelikle programa katılan herkese çok teşekkür ederim dahil oldukları için. Umarım bir nebze de olsa bazı konularda aydınlatabiliriz. 1971 İzmir doğumluyum. Hani klasik bir söz işte kendim bildim bileli çiziyorum. Evet, gerçekten bildim bileli çiziyorum. Öyle. Hatta bu işin ticari anlamda yaklaşımlarını bile ilkokuldayken yapmaya başlamıştım. Çünkü o dönemki çizgi film karakterlerini falan arkadaşlarıma simit gazoz karşılığında satıyordum mesela gibi böyle bir şey vardı. Süreç başlamıştı. Sonrasında klasik okul eğitim süreçleri var. Üniversite eğitimine başlama zamanım vardı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin güzel sanatlara başladığım zaman diliminde 88-89 zamanında bu. Ankara'da açılan bir çizgi film şirketi vardı. Projeler yapıyorlardı zaten. Orada da yeni çizerlere ihtiyaç olduğunu bildirdi bir arkadaşım. Ben de bir deneyeyim şansım dedim. Üniversiteye yeni başlamıştım ama hani nasılsa devamsızlık hakkımız var. Bir de kendimizi birazcık piyasanın içine atalım ufak ufak diye. Atladım Ankara'ya gittim ve tutuldum. Ondan sonra orada bir 2,5 sene kadar kaldım. Birçok projede ara ressam ve uç ressam şeklinde animatör olarak çalıştım. Daha sonra da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne geçtim. Orada da grafik bölümünde okumaya başladım. Daha sonra oradan mezun oldum. Bir yandan da sektöre devam ettim. Grafik okuduğum için de olarak üniversite sonrası reklam ajanslarında grafik tasarımcı, art direktör, illüstratör ve kreatif direktör olarak görev aldım. Çeşitli işte biliyorsun ülkemizde krizlerin eksik olmadığı dönemler olduğu için böyle dönem dönem uç noktalara geldiği zamanlardan biriydi herhalde, hatırlamıyorum şeyi. Ondan sonra tamamen grafik olayından koptum. Sadece çizgiye ağırlık verdim. 13 senedir Beşiktaş'ta kendi ofisim var. Tamamıyla çizgi ağırlıklı işlerimi orada yapıyorum. Sektöre hem reklam sektörü hem sinema sektörü. Bu her ikisi için de storyboard çalışmaları ağırlıklı olmak üzere illüstrasyon, karakter tasarım, başka neler var? Ya yani çizgiyle ilgili aklına gelecek her türlü şeyi yapıyorum aslında. Çizgi roman çalışmalarım var bir yandan. Ağırlıklı olarak da şu 4-5 senedir üniversitelerde öğretim görevliliği yapıyorum. Çizgi ağırlıklı. Daha çok benim orada anlattığım şeyler aslında bu geçen süreçte edinmiş olduğum tecrübeleri, bilgi birikimlerimi gençlere aktarmaya çalışmak aslında. Yoksa hani aman aman bir bilgi birikimimiz bir şey. Biz çok sadece ufak tefek bildiğimiz 3-5 şeyi paylaşmak istiyoruz çocuklarla. Öyle.
Anladım. Çok güzel. Bugün biz bu yayınları Vakuum sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Bugünkü yayında seninle belirlediğimiz konu storyboard ve reklam sektöründeki yeriydi abi.
Evet, doğru.
Temel olarak storyboard'dan bahsedebilir misin? Ardından da günümüzün reklam sektörüne hani
Tabii.
nereden nereye geldi ve storyboard'un bundaki yeri, önemi, işleyişi üzerine bir sohbet gerçekleştirelim.
Tabii ki. Aslında storyboard'un tarihçesine baktığımızda hani eğer tarihsel anlamda nedir ne değildir, nerelerden gelmiştir günümüze diye baktığımızda 1906 ile 1911 senelerinde animasyon işleriyle uğraşmaya başlayan Winsor McCay tarafından yapılan bazı projeler var, animasyonlar var. Onların projelerin gerçekleştirmek amacıyla yapmış olduğu çizimleri ilk storyboardlar olarak ele alınabiliyor aslında tarihte baktığımızda. Ama onlar sadece işte arka arkaya konmuş çizimleri göstermek amacıyla yaptığı bir şey. Ama storyboard olarak isimlendirmeye geldiğimiz zaman aslında Walt Disney'de ortaya çıkıyor bu olay. Orada Walt Disney'de çalışanlardan bir tanesi yeni başladıkları projeyle ilgili kareleri basit skeçler halinde yapıp duvardaki mantar panoya iliştiriyor ve bütün öyküyü o tahtadaki çizimlerin üzerinden anlatmaya başlıyor. Ve buna storyboard deniyor. Yani tahtadaki hikaye şeklinde geçiyor. Yani bu tamamıyla senaryonun görselleştirilerek karşı tarafa aktarılma olayıdır aslında baktığımızda. Uzun yıllar animasyon sektörü sektöründe özellikle çok fazla kullanılıyor. Animasyon sektörüyle beraber gelişen sinema sektöründe de el atılmaya başlanıyor ve çeşitli dönemlerde, çeşitli uzun metraj filmlerde bazen bazı sekanslarda bazen de bütün filmi görmek adına storyboardlar çiziliyor. Mesela storyboard'u ilk kullanılan kişilerden bir tanesi Orson Welles'tir. Taş filminde kullanmıştır storyboard'u. Sonrasında bütün bir filmi yapan kişilerse Rüzgar Gibi Geçti filminde kullanılmıştır. Bütün film için 1500 kare çizilmiştir. Ve 7 kişilik bir ekip sulu boyalarla tamamıyla bütün filmi çizmişlerdir mesela. Sonra bu olay artık 70'li yıllara geldiğinde aksiyon filmleri, bilim kurgu filmleri çoğalmaya başladıkça storyboard'a ihtiyaç fazlalaşmaya başlıyor. Özellikle Star Wars filmleri, James Bond filmleri gibi Indiana Jones'lar işte bütün aksiyon filmleri ister istemez bunun gereksinimini fark edip sektöre bunu dahil etmeye çalışıyorlar. Oldukça popüler bir şekilde storyboard artistleri revaçta olarak projelerde yer alıyorlar. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi hatta Matrix filmindedir. Çünkü biliyorsun oldukça farklı kamera açıları, hareketler, o döneme göre hiç denenmemiş şeyler söz konusuydu o filmde. Ve o filmi anlatabilmek için Wachowski kardeşler Warner Bros'a gitmeden önce bir çizgi roman sanatçısıyla çalışıyorlar. Steve Scrooge diye bir çizer. Özellikle Spider-Man falan çizimlerini de yapmış olan bir çizerdir kendisi. Çizgi roman sanatçısıdır. Onunla beraber çalışıyorlar. Tamamıyla klasik storyboard'un dışında panelleri klasik çizim yatay panel yerine bazı sahneleri anlatmak amacıyla dikey sahneler, çapraz sahneler gibi farklı farklı uygulamalar yapıyorlar ki kamera hareketlerini daha iyi algılayabilmek adına. Çok güzel bir dosya hazırlanıp bununla beraber gidildiğinde proje çok net bir şekilde geçiyor zaten şeyler, derdini anlattığı için. Sonra bu böyle devam ediyor tabii sektörde. Sonra Türkiye'ye geldiğimiz zaman bizde ağırlıklı olarak storyboard kullanımı animasyon filmlerinde ve reklam filmlerinde kullanılıyordu. Sinema filmlerinde kullanım süreci 98 senesindeki Yılmaz Erdoğan'ın çektiği Vizontele filmiyle giriyor aslında bizde de. Ondan sonra da birçok reklam filminde ağırlıklı olarak storyboard kullanılmaya devam ediyor. Dediğim gibi bizde de bazı projelerde sadece aksiyon sahneleri için bilgisayarlı görüntüleri derlemek amacıyla CGI sahneleri için ya da bütün filmi görmek adına storyboard'a başvuruluyor. Reklamlarda da ağırlıklı olarak reklam ajansları müşterilere fikri anlatmak amacıyla yapıyorlar. Artı bazen de prodüksiyon şirketleri mesela filmi çekmeden önce artık nihai onay alınmış projeyi yönetmen tarafından tekrardan elden geçirip yeni bir storyboard daha yapılıyor. O artık sizin ekranda gördüğümüz bütün reklamın full çizim halidir. Ona da shooting board deniyor mesela. Böyle bir şey var. Kendi içinde çok çeşitlemeleri oluyor. Onlara da ilerleyen dönemlerde gireriz beraber konuşurken. Kısaca bu
Tamam.
şekilde yani. Kısaca değil, bayağı anlattım galiba.
Kapsamlı güzel oldu. Bu süreç önceden geleneksel malzemelerle yapıyorken günümüzde bu dijital medyanın kullanım kolaylığı sağlaması açısından sektöre dahil olmasıyla ne gibi bir rahatlık sağladı size bu? Dijital medyanın kullanımı, dijital araç gereçlerin, tabletlerin.
En önemlisi şey zaten zamandan tasarruf açısından çok büyük kolaylık sağladı. Çünkü önceden yaptığımız geleneksel yöntemlerle yaptığımız şeyler işte kağıda çiziyorsun, onları güzelce markerlarla boyuyorsun, sulu boyayla boyuyorsun ya da farklı teknikte yapan arkadaşların işleyişine göre kağıt üzerinde çizip bitiriyordun. Ondan sonra onun fotoğraflarını çekip ajansa yolluyorduk falan ya da scanner'dan geçirip yolluyorduk. Sonra kağıda çizip bilgisayara aktarıp bilgisayarda boyamalara başladık. Şimdi gelişen teknolojilerle artık tamamıyla dijital ortamlarda çizip boyayıp bitiriyoruz her şeyiyle. Bu aradaki bütün çizdin, boyadın, taradın, düzelttin gibi o ekstra süreçlerin hepsini yarı yarıya elimine ediyor. Yani tamamıyla bize kolaylık sağlıyor çizer olarak. O açıdan muhakkak tabii ki arkadaşlarım bu işe gönül veren kişilerin de dijital ortamlara ufak ufak geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii her şeyden önce çizim konusunda her türlü yetiştirmiş olmaları lazım ki sonuçta bu sadece bir araçtır. Bu araç sadece yaptığınız çalışmaları hızlandırmak maksadıyla kullanılan bir şeydir. Yoksa elinde bu tip malzemeler olmadığı zaman iş yapılamayacak mı? Yapılacak tabii ki. Aynı şekilde devam edecek. Ama sen altyapını sağlam tuttuğun sürece her türlü malzemeyle, her türlü şekilde yapabilirsin çalışmayı.
Storyboard konusunda bu düzenlediğimiz etkinliklerde sohbet ederken üniversiteli arkadaşlarla, sektöre girmeye çalışan mezun olmuş arkadaşlarla yaptığım sohbetlerde şeyi fark ediyorum. Genel bu taslak havası biraz hafife alma gibi bir algı var sanırım. Yapılır ya, taslak atıp geçiyorsun. Ama bunun çok ciddi bir sinematografik arka planı var, kamera açıları var,
Kesinlikle.
o odak konuları var. Bu konularda sektöre girmek isteyen arkadaşlar için neler tavsiye edersin? Nelere yoğunlaşmalılar?
Yani
Neleri yetkin kullanmalılar?
aslında şöyle bir şey var. İyi bir çizer olmanın gereksinimi aslında hepsinde ortak ayda hikaye şu. Görsel hafızalarını çok iyi güçlendirmeleri düşünmeleri lazım. Bu görsel hafıza dediğimiz olay şu. Birisi senden evet bir taslak isteyebilir. Bir yönetmenle beraber anlık çalıştığın zaman sana tarif ettiği bir şeyi o anda basit de olsa karşı tarafa verebilmelisin aslında. Bunun için de altyapını o kadar güzel güçlendirmelisin ki bir insanın anatomisini veya işte hareketleri nasıl çözümlemesi gerektiğini çok iyi bilebiliyor olman lazım. Bununla beraber bazen tabii ki bu olayı biz sadece çöp adam çizerek ilk etapta derdimizi anlatmak amacıyla çöp adamla yapıyoruz. Açıyı ve kadrajı belirlemek için yaptığımız şeyler onlar. Ondan sonra oturup detaylandırarak güzel bir hale getiriyoruz. Ama eğer ki sen kadrajları ayarlarken kamera açılarının nasıl olması gerektiğini, kamera hareketlerinin nasıl olması gerektiğini ya da genel anlamda dramaturjinin nasıl olması gerektiğini bilmiyorsan sadece basit bir çizerden öteye geçemezsin aslında. Çünkü orada sen sadece bir çizer olarak değil aslında yönetmenle beraber filmi oluşturan kişinin en başına geliyorsun. Bu sebeple orada yönetmenle konuştuğunuz zaman aynı dili konuşabilmeniz lazım. Yeri geldiğinde ona önerilerde bulunman lazım. Çünkü yönetmen o anda sadece seninle o filmi görüyor. Yönetmenden başka filmi gören yok aslında o anda. Bir tek sen varsın. Senden sonra bütün herkes projedeki filmi görmeye başlıyor. Bu açıdan çok film izlemek gerekiyor. Özellikle klasikleri çok iyi izlemek lazım ki temellerini sağlam alabilmek gerekiyor. Evet, sonradan günümüzde farklı teknikler, farklı anlatım biçimleri var ama hepsinin temeline baktığında aslında aynı kadraj bilgisi ya da farklı hareket algıları var. Ama sadece anlatım biçimleri değişiyor onların günümüzde. Ama kökenine baktığında hepsinin altyapısını sağlam bir şekilde almak gerekiyor.
Bu da Türkiye'deki sektörün işleyişinde storyboard sanatçısı olarak veya bu alanda yapmak isteyen birisi olarak başlangıç seviyesinde nerelere vurmasını veya hangi aşamadan piyasaya girmesinin onun için daha verimli olabileceği konusunda bilgi verebilir misin abi?
Şimdi eğer ki bu arkadaş güzel sanatlardan geliyorlarsa bir şekilde bazı arkadaşlar belki derslerde bu storyboard eğitimini almış olabilirler. Çünkü birçok üniversitede artık güzel sanatların içinde gerek grafik gerek animasyon bölümlerinde bu dersler var. Bunun haricinde eğer ki bu dersleri almadılarsa ya da aldılar diye bakalım. Kendilerine öncelikle bir portfolyo oluşturmaları lazım. Portfolyo artık günümüzde senin de bildiğin gibi dijital mecralar oldukça fazla. İnsanların birilerini arayıp bulma olayı tamamıyla bu mecralar üstünden gidiyor. Pinterest olsun, Behance olsun, ArtStation olsun ya da benzeri birçok yerde kendilerini açtıkları hesaplar sayesinde başka insanlara ulaşabilme imkanları olduğu gibi başkalarının da size ulaşmasını sağlıyor aslında bunlar. Ya da bireysel internet siteleri oluşturabilirler kendileri adına. Oradaki yaptığı çalışmaları paylaşarak dediğin gibi farklı farklı mecralara ulaşabilirler. Bunun haricinde mesela diyelim ki hiç portfolyosu yok. Ne yapacak bu çocuk? Ortaya bir şeyler koyması lazım. Bunun için kötü reklam filmlerini açıp kare kare çizebilir. Böylece bir hikaye anlatımında hangi kadrajlar neyin arkasından nasıl gelmiş onu görebilir. Yani birkaç tane reklam filmini kopyalayarak açıp izleyerek çizerek ellerinde bir tane final bir reklam filminin nasıl olduğuna dair bir şey olsun mesela. Bu tip şeyleri yapsınlar. Kendilerine ait çizgileriyle. Böylece mesela atıyorum 15 kare yapsın, 10 kare yapsın neyse. Ama baktığımızda karelerin ardışık bir şekilde bir hikayeyi anlatabildiğini anlayalım. O önemli bir nokta. Artı burada da şöyle bir durum var ki o çok önemli bir nokta. Hız ve istenilen kareleri anlatabilmek çok önemli. Çünkü reklam sektöründe özellikle sana senaryoyu verip bir ya da ikinci günün sonunda bitmiş olarak teslim almaları gerekiyor. Şimdi üniversitedeki eğitim süreçlerini sen de biliyorsun. Bir proje verilir ve üstünden bir ay geçtikten sonra teslim edilir falan gibi zaman dilimleri var. O yüzden de okuldaki eğitim süreçlerinde her zaman böyle bir uzun vadeli yayılmış rehavet var ve son gece yapmış olmana rağmen yine de o
geçer not
zaman
alabildiğim bir
dilimi.
durum.
Aynen öyle. Ama şimdi okuldaki alınan geçer notlar tabii ki hep göreceli şeyler. Ama sektör maalesef o geçer notu her zaman vermiyor. Bu sebeple kendini hıza mesela çok iyi alıştırmak gerekiyor. Atıyorum yani bazen 50 kare, 100 kare gibi şeyleri 2 günde, 1 günde istenildiği durumlar olabiliyor. Çünkü ben bir gecede 110 kare çizip teslim ettiğimi biliyorum. Bu sebeple hızın olması olduğu gibi aynı zamanda da oradaki kadrajların insan hareketlerini, mimiklerini, anlatılmak istenen hareketler neyse onları çok iyi aksettirebiliyor olmamız da lazım. Aksi takdirde sadece çizdim olduğu ile bitmiyor hikaye. Bu sebeple bu arkadaşların tamamıyla kendilerine ait birkaç tane bütün bir filmi gösterebilecekleri paneller hazırlamaları lazım. Bununla beraber kendilerini özgür hissettikleri kadraj stillerinde denemeler yapıp olabildiğince şeyi yapmaları lazım. Çok güzel illüstrasyon yapmak gerekmiyor aslında storyboard'a. Onun da kendi içinde farklılıkları var aslında. Bir reklam ajansına yaptığınız zaman o daha çok hikayeyi, bulunan fikri müşteriye anlatmak amacıyla yapıldığından dolayı orada güzel yapmak gerekiyor. Renkler şıkır şıkır, ablalar, abiler, yakışıklı, cönler ya da işte bütün istenilen özellikler neyse net olarak verilmesi lazım. Ürün odaklı bir şeyse o ürünün ambalajını çok net gösterip temiz bir şekilde verebilmek lazım gibi şeyler söz konusu. Ama diğer projelerde özellikle prodüksiyon şirketlerine yapılan işlerde kısım zaten geçildiği için sadece önemli olan bu sefer şeye geçiyor. Doğru hareket, doğru kadraj, doğru kamera kamera açıları, bunları vermek gerekiyor. İşte burada daha çok devreye giren şey senin kendini geliştirdiğin noktalar oluyor. Sinemasal anlamda bilgiler. Onları bu sefer çizgiye döküyorsun ki oraya döktüğün çizgilerin çok da aman aman olması gerekmiyor. Ama tabii ki burada ona bakan herkesin, kameramanın, oyuncunun, ışıkçının, set amirinin baktığında anlaması da gerekiyor. Bu sebeple hem herkese hitap edebilecek hem de kendini net olarak ortaya koyabileceğim çizgi stiliyle ortaya bir şeyler koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Ona göre takılmaları lazım.
Bir diğer sorum, iki aşamalı. Bizim etkinliklere aktif olarak İstanbul'dakileri katıldığın için genellerinin sorunlarını, eksiklerini, problemlerine hakimsin. Biliyorsun bunları, yandan gördüğün incelerini. Sana portfolyo gösteren arkadaşlarımız da çok.
Evet.
Birincisi, bu genç kesimde, üniversite öğrencilerinde veya piyasaya girmeye hazırlanan arkadaşlarda gördüğün genel eksiklikler nedir? Ve bunları nasıl giderebilirler? Ondan sonraki sorum da sektörde yaşanılan sorunlara yönelik aşaması.
Etkinliğe katılan arkadaşların birçoğu inanılmaz derecede yetenekli arkadaşlardı. Ve kendilerine ait oluşturmuş oldukları dünyalar vardı ve onları çok güzel uygulamışlardı aslında kağıtlara. O arkadaşlardan kaç tanesi şu anda sektörde iş yapıyor? Fazla bilemiyorum açıkçası. Biraz da şöyle bir şey var. Hani atıyorum 10 kişiye baktıysak 2 tanesi bir yerlere gelmiş diye düşünebiliriz sanki. Çünkü sadece güzel
Doğru
ve
diyorlar.
güzel çizmekle bitmiyor çünkü hikaye. Girişken olmak lazım ama bu girişkenlik de şey değil. Hani her yere saldırayım, her şeyi yapayım falan modunda değil. Kendinden emin bir şekilde ortaya koyduğun işlerle insanları etkilemesini de bilmek gerekiyor. Mesela üniversiteden hocam bana şey demişti. Bir kendine ait bir internet sitesi yaptığın zaman bütün çalışmaları koyman gerekmiyor demişti. Sadece hoşuna gittiğini düşündüğün, gerçekten seni net ifade ettiğini düşündüğün 5 tane ya da 10 tane maksimum işini koy. Yeterli. İnsanların senin açığını bulmalarına, çalışmalarına gerek yok diyordu. Çünkü öyle bir durum var bizde. Ortaya koyduğun bir işte insanların yaklaşımları şu oluyor. Vay fena değil ama şunun şurasını aslında şöyle olsaymış daha iyi olurmuş falan gibi. Gerek yok o tip şeyleri. Bizde biliyorsun her şeyde kraldan fazla kralcı olduğumuz için ve genel yapımız itibariyle her şey hakkında fikrimiz olup yorumlar yapabildiğimizden dolayı insanların gereksiz yere ellerine koz vermek gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdi oradaki arkadaşlara dönecek olursak kimisi kendine ait yazılımlar yapıp çok güzel illüstrasyonun içinde 3D bağlantılarını yapan bir arkadaş var yanlış hatırlamıyorsam. Dalgaların içinde böyle daha basın ilanında da mı ne kullanılmıştı hatırlıyorum o şeyini. Çok güzel bir iş. Gerçek anlamda uygulandığında birçok yerde olabilecek, uygulanabilecek bir şeydi. Ama o kimdi, neydi, ne yaptı? Yok şimdi hiç ortalıkta. Görmüyorum. Neler yaptı bilmiyorum. Hem illüstrasyon yapıyordu hem de onu dijital ortamları çok rahat adapte edebilecek bir potansiyeli vardı mesela. Sonra başka arkadaşlar var diyelim ki. Onların da baktığın zaman çok ayran gönüllü olanlar da var. Hevesli ama sadece ortamda bulunmak için gelip bir şeyler yapıyormuş gibi duranlar da vardı. Hani buna gönüllü olup da gerçekten devam eden arkadaşları da görüyorum. Şu anda profesyonel ortamlarda kendi adlarından söz ettiren çok güzel işler de çıkartıyorlar. Ama bunların en önemli özelliği gerçek anlamda gönül verdikleri bu işleri hevesli bir şekilde sürekli bir şekilde devam ettirdiler. Zaten bu işi sevmek sadece sevmekle bitmiyor. Bunun için gerçekten çok çalışıp kendini birçok konuda geliştirebiliyor olman lazım. Bunu yapmayan arkadaşlar maalesef her zaman ikinci planda ve bu kişileri gıdayla bakmaya devam edecek kişiler. Kendilerinin dediğim gibi teknik imkanları da el verdiği sürece dijital ortamlara da adapte etmeleri lazım. Çünkü artık günümüzde yapılan birçok çalışma tamamıyla dijital ortamlarda teslim alınıyor ve baskıya hazırlık aşamaları öyle gidiyor. Özellikle bizim işte storyboardları yaptığımızda evet tamam elle yaptığımız aşamalar vardı ama artık günümüzde işte daha şıkır şıkır renkler, daha ürünü net olarak görmek gibi gereksinimler olduğu için dijital olarak devam ediyor. Arkadaşların da kendilerini geliştirmek adına şu anda yerli yabancı birçok çizeri takip edip bol bol çizim yapmaları lazım. Eskiz defterleri tutmaları lazım. Bunları sen de çok iyi biliyorsun. Senin de deli gibi defterlerin vardı. Yapmış olduğun çalışmalar vardı. Hem benim de onları gıptayla ve hevesle güzel bir şekilde takip ettiğim zamanlarımız vardı o başlarda. Eğer bu işi gerçekten yapmayı planlıyorlarsa kendilerini her türlü konuda geliştirmek gibi durumları söz konusu. Öyle.
Bu konuda benim bayağı bir tecrübe edinecek fırsatım oldu. Çünkü biliyorsun sürekli şehirleri gezip farklı şehirlerde büyük etkinlikler düzenledim.
Evet.
Bunu 7 yıl boyunca aralıksız her ay yaptım. Farklı Rıza Sanatlar Fakültelerine gidip oradaki arkadaşlarla, hocalarla tanıştık. Çizimlerini inceledik. Genel gördüğüm çok fazla oturmamış şeyler var bizde ki hepsinden bahsettiniz zaten. Aktif olmaya çekinen bir nesil var. Hani herkesin herkese ulaşmasının bu kadar kolaylaştığı bir çağda birbirinden bu kadar habersiz, etkileşimsiz birle görüyorum ben sanat alanı. Hani Mavi Turda
Evet.
olarak bunu kırmak için bizzat etkinlikler düzenliyoruz ama o etkinliklerde bile sen de defalarca şahit oldum. Herkes gelip bir masaya oturup o masadan kalkıp gidiyor. Yanındakiyle tanışmıyor. Diğer masadakinin çizimine
Evet
bakmaya
tabii.
çekiniyor.
Tabii. Ya bir de şöyle bir şey vardı. vardı aslında. Oradaki genelde hani başta söyledim ya, çekinceler de var orada, devreye o da giriyor. Çünkü atıyorum kendini yetersiz gördüğü için bazı noktalarda karşısındaki kişilerin kendisinden daha iyi olduğunu düşünerek adım atmıyor aslında. Böyle bir şey var. Çünkü üniversitedeki öğrencilerin arasında da var bu olay. Kendi sınıfındaki arkadaşı ortaya bir şeyler koyduğunda bakıp yani böyle siniyor mesela. Hiç şey yaptığın yok. Bunu nasıl yaptığın, gidip konuşalım bir şey yok yani. Kendi sınıflarındakilerle bile tanışmayan insanlar var aslında, biliyor musun?
Bu yersiz korkuların gelişimin önündeki en büyük engel olduğunu bir an önce kavratabilmek lazım ama bu bahsettiğimiz arkadaşlar da hani çocuk yaşta da değiller. İşin
Değiller tabii. Yani
bir
hepsi
diğer
artık tabii. Yani hepsi artık 20 küsur yaşlarda. Bazıları üniversiteyi bitirmiş yaşlarda mesela. Ama ya birazcık da hani şey, sanki mevcut yaşa gelene kadar eğer hep böyle bir kapalı kutuda yaşadılarsa onları kırmak birazcık zor oluyor. Aslında sizin yaptığınız o etkinlikler bu tip şeyleri aşmak adına çok doğru yerlerdi. Çünkü kendisiyle yaşıt olan kişiler var. Hem aynı dilde konuştuğu insanlar var. Yani onlarla aslında çok rahat kaynaşıp duvarları kırabilecek bir pozisyondayken, dediğin gibi yersiz bir şekilde içe kapanık şekilde oturup içtiği şey neyse onu içip iki tane şey karalayıp kimseye bakmadan sadece sana bir merhaba deyip gidiyorlardı yani. Öyleydi. Hani orada bazen işte geliyor, size bir şey gösterebilir miyim diyor. İşte bir defter uzatıyor. Yeni dönem yaptığı 2-3 tane çalışma var. Bir önceki çalışmaya bakıyorsun, bir sene önceki çalışması. Bir öncekine bakıyorsun. Yani alt tarafı bir defterde 5 senelik bir şey var. Ve bu 20-30 sayfalık bir dilimde 5 seneyi yaymışsın. E sen bu kadar az çizim yaparsan nasıl geliştireceksin kendini? Yani bunlar da vardı orada.
Çok güzel noktalara değindi. Orada harika dünyalar yaratmış. Çok güzel tarz yakalamış. Evde kendince üreten çalışan bir sürü insana denk geliyor. Ama dediğin gibi şu an piyasada göremiyoruz onu. Üretmek
Evet.
ve belli dinamikleri temeli kavramak yeterli değil. Çünkü bizde biraz şey var sanırım. Dışarıdan biri gelip bizi keşfedecek, hak ettiğimiz değeri görmeye başlayacağız. Birden kendiliğinden her şey yoluna girecek gibi bir algı var. Herkes
Evet.
kendisini bir değer olduğunu görmeli ve bu değeri bir marka inşa eder gibi adım adım çevreye, kitleye yayıp tanıtması gerekiyor. Herkes kendisinin orada reklamcısı olmak zorunda bu
Çok
piyasada,
doğru söylüyorsun.
sektörde.
Ama şöyle bir durum var. En önemlisi kişinin kendini bilmesi lazım ki kendini doğru pazarlayabilsin. Eğer orada kendini ifade edemiyorsa, kendini tanımıyorsa ya da kendine karşı dürüst değilse zaten o dediği şeyleri yapmak için hiçbir şekilde adım atamıyor ki. Hala kapalı bir şekilde kalmaya devam ediyor. Yol yordan bilmiyoruz demiş bir arkadaş. Mesela orada
Evet, yol.
yol yordan bilmiyoruz, doğru, ama bunu da zaman içinde deneme yanılmalarla öğreneceğiz gibi aslında. Yoksa hani kimse sana bunu bir şekilde dikte edemez. Evet, mesela geçtiğimiz günlerde eğitim verdiğim bir üniversitede bu konuyu da dile getirdim ben. Çünkü buradaki olay sadece, mesela storyboard dersi veriyorum aynı zamanda üniversitede. Dediğim şey şuydu: bu arkadaşlara biz sadece storyboard'u anlatmak değil, sektörde projeyi nasıl başlaması gerektiği, o konuda kimlerle nasıl konuşması gerektiği, nasıl fiyat konuşması gerektiği gibi şeyleri de öğretmek gerekiyor aslında. Çünkü burada insanları tim verdin, saldın, ne oldu? Ben sadece çizebiliyorum. Öyle değil ama. Burada az önce senin de belirttiğin gibi kendinin pazarlamasını yapabilmesi için çok iyi bir şekilde insan ilişkilerinin de güçlü olması lazım. Az çok yaptığı işten para kazanacağı için kendi muhasebesini yapabilecek bir yapıda olması lazım. Ticari kafasında olması lazım. Bütün bunları da hepimizin geçtiği yollardan geçerek deneme yanılmayla 3-5 kazıklanacak. Ondan sonra doğru yolu bulacak. Bu şekilde bir rayına oturacak gibi gözüküyor aslında. Çünkü hiç kimse sana şeyi öğretmiyor aslında. Nereden öğreneceksin ki bu tip bu birikimleri? Bunları genelde ya usta çırak vasıtasıyla birisiyle çalıştığı zaman eskiden öğrenirdin, ya da bir firmaya bağlı kalırsın, o firma sana yönlendirir ve onun üstünden gidersin. Bireysel olarak yaptığın şeylerde zannetmiyorum ki hiçbir şekilde kazıklanmadan ya da arkadaş dost ilişkilerini sonlandırmadan hala işi devam eden kişiler yoktur, ya da vardır. Sonuçta herkes genelde en büyük kazığı en yakın arkadaşından yiyor, ama bütün bunları tecrübe edine edine öğreniyorsun. Yoksa yol yordam bilme muhabbetine baktığın zaman kimsenin bir şekilde bu kısımları öğretecek bir ortamı yok. Bunun için ayrı bir okul açılması lazım çizere. Çünkü baktığın zaman aslında şöyle bir şey var. Bütün ülkemizdeki büyük çizerler zaman zaman birçok dergi çıkartıyorlar. Çizgi roman dergisi, işte farklı mizah dergileri falan çıkartıyorlar. Onları çıkartanlar baktığında alanının en yüksek çizer potansiyeline sahip insanlar. Sektörde çok büyük isimler yapmışlar. Ama baktığında o dergi 3. ya da 4. sayıdan sonra ortadan kayboluyor. Çünkü bizde çizerin ticari başarısı çok fazla yok aslında. Yani böyle bir işe kalkıyorsan bu işin başında başka bir, o ticari şeyi yönetebilecek başka bir potansiyel birisinin olması lazım. Şimdi öyle olmadığı için de ülkemizdeki yapılan bütün projelerde belli bir aşamaya geldikten sonra yok olmaya mahkum oluyor. Hani kişiler, yıllardır bu işleri yapan kişiler bilmiyorlar mı aslında nasıl olması gerektiğini? Biliyorlar ama sanatçı olmak ayrı, esnaf olmak ayrı, ticaretle uğraşarak onu ortaya koymak ayrı. Onlar
Bu
bambaşka.
bahsettiğim çok önemli bir ayrım. Daha önceden de özel bir sohbette de detaylı konuşmuş. Bizde benim gördüğüm kadarıyla bizim ülkede spesifik alanlaşma diye bir kavram.
Doğru.
Herkes her şeyde, herkes ne olursa yapabilir.
Hı.
Her şey çok kolay, her şey halledilir. Kimse de ben sadece bu alanda çok iyiyim ve hani eminim ki en iyi ilk beşin içindeyim ve
Hı.
benim ederim de bu kadar diyebilecek insanlar çok az.
Çok az, doğru
Ama
söylüyorsun.
yurt dışına baktığında da herkes çok spesifik bir alanda uzmanlaşıyor. İşini layıkıyla yapıyor ve herhangi bir gelir sıkıntısı yaşamıyor.
Evet.
Bu kafa karışıklığı biraz bunu genç yaşta arkadaşların bilmemesinden de kaynaklı. Gerçi çoğu büyüğümüz de bu alanda çok bilgi sahibi değil gibi, hani tavsiye edilen bir şey de değil.
Ya mesela şöyle bir şey var aslında. Ben de bu konuda her şeyi yapan adamlardan biri pozisyondayım. Çünkü çizgi roman da yapıyorum, storyboard da yapıyorum, karakter tasarım da yapıyorum, illüstrasyon da yapıyorum falan gibi. Ama
Gerçekten yapabilmek ayrı, yaparım deyip de hani hiç denememiş olanlara benim sözüm.
çünkü şöyle bir şey var. Evet, kendi alanında, branşında iş yapıp oldukça başarılı işler koyan arkadaşlarımız var aslında. Özellikle ama mesela bunlara baktığınız zaman aslında eski dönem illüstratörleri bunlar da. Mesela Erol Güneş isminde bir arkadaşımız var, abimiz var. Erol Güneş özellikle
Çizgi
reklam
roman
illüstratörü.
kartları yapan abimiz mi?
Yok değil, o başka. Bu tamamıyla reklam illüstrasyonları konusunda işler yapardı. Önceden tamamıyla brush'la, elle, boyayla, guajla, akrilikle falan başlayıp sonra airbrush'lara geçildi. Sonra bilgisayar ortamı başladı ve şu anda bilgisayarla da devam ediyor hala bütün hayatına. Tamamıyla ben illüstrasyon yapıyorum diyor. Reklam illüstrasyon. Onu yaparım diyor. Hani ona bir karakter ver dediğinde yapmaz. Storyboard çizmez. Çünkü benim alanım değil diyor. Ya da başka bir arkadaş var, sadece bitki ressamlığı yapıyor. O bayan arkadaşımız diyor ki ben mesela illüstratörüm diyemiyorum diyor. Ben bitki ressamıyım diyor sadece. Ve ona göre devam ediyor. Çünkü illüstratör dediğin zaman illüstrasyonun birçok branşında hizmet verebilecek potansiyeli kendi içinde barındırıyor olması lazım aslında baktığında. Bizdeki bu çoklu çalışmaları, her şeyi yaparım abiciliğin getirmiş olduğu sebep aslında şu. Dönün gerektirdiği maalesef bazı şeyler söz konusu. Şimdi bir ajansa başladığın zaman illüstratör olarak orada sadece ben işte karakter tasarım yaparım diyemiyorsun. Çünkü orada sana karakter tasarımını verdiği gibi storyboard'u da yapman gerekiyor. Bir bilgisayarda foto manipüle edilecek bir görsel varsa onu da yapabiliyor olman lazım. Çünkü onların kafasında illüstratör dediğin, illüstrasyon alanında yapılacak bütün hizmetleri yapabilecek bir adam olması lazım. Eskiden ajanslarda bu şekilde çalışılıyordu. Her ajansın kendi biriminde, bünyesinde bir illüstratör çalışırdı. Hatta bazen iki tane falan olurdu. Yetmezdi, dışarıdan destek alınırdı falan. Ama şimdi artık ajanslar bile sürekli ufalmalara gittiği için, potansiyel işleri değiştiği için ona göre dışarıdan destek alıyorlar bizler gibi arkadaşlarla. Şimdi bu sebeple bir illüstratör olarak kendini her konuda geliştirebiliyor olman, evet doğru güzel bir yaklaşım ama dersin ki ben yapabilirim ama benim ağırlıklı çalıştığım şey şudur deyip onun üstüne gidebilirsin. Bu bir tercih meselesidir. Ama öyle bir şey iş geldiğinde gerçekten yapabilme potansiyelin varsa yaparsın, ortaya koyarsın.
Başa bir sorusu var. Ders verdiğiniz için sormak istiyorum demiş. Akademinin bizim alanımızdaki işleyişini nasıl buluyorsunuz? Şimdi akademide kariyerin devam ettiği için buna ne kadar objektif cevap verebilirsin
Ya
diye düşündüm diyor ama.
şöyle bir şey. Sonuçta akademilerde verilen eğitimler genel anlamda temel eğitimlerdir. Sana genel konuda bilgi verip işleyişin nasıl olması gerektiğini hem teorik hem de uygulama olarak anlatılan ortamdır. Bu sebeple ben orada vermiş olduğum eğitimlerde daha çok bu bahsettiğim özelliklerle beraber kişisel piyasa tecrübelerimi de anlatarak hep derslerde uygulamaya sokuyorum. Çünkü sadece klasik didaktik bir şekilde hani işte tarihçesi şudur, şu açıyı şöyle çizersen böyle olur, bu böyle olur falan gibi şeyler değil. Az önce sana bahsetmiş olduğum insan ilişkileri, ticari mantık, işte zamanlama gibi şeyleri de sürekli öğrencilerime anlatarak bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar iki üniversitede bu eğitimleri verdim. Aynı zamanda da özel bir eğitim merkezinde bu tip dersleri verdim. Orada anlattığım bütün işleyişler hep sadece ders içeriği değil, aynı zamanda da sosyal ve ticari anlamda yapılabilecek şeyleri de içeren eğitimlerim de vardı aslında.
Abi burada yalnız şöyle bir durum var. Senin bu anladığın istisnai bir durum. Çünkü
Evet, yani tabii ki bu bana
akademide piyasadan bir haber çok fazla bir akademisyen kadrosu var. Hani sadece 20 yıl önceki teknik bilgiyi üstüne en ufak şey eklemeden olduğu gibi aktaran ve piyasadan olduğuna dair hiçbir fikri olmayan devasa bir akademik kadro da var. Hani bunlara da şahit oluyoruz. Öğrenci arkadaşlar da farkında. Senin bahsettiğin çok istisnai bir durum kalıyor. Hem piyasa kısmını bilip piyasada edindiği tecrübeyi akademide anlatma şansı olan Türkiye'de çok az bildiğim kadarıyla.
Ya aslında şöyle, şimdi baktığında birçok üniversitede hani benim gibi sektör tecrübesi olup eğitmenlik de yapmaya başlayan hocalar mevcut aslında şu anda. Evet, ona denk gelebiliyor musun? O ayrı hikaye, onu bilemiyorum. Ama sonuçta okullar da aslında bazı şeylerin farkındalar ve bunları nasıl çözebiliriz derdindeler açıkçası. Ve bu,
Profesyonel destek dışarıda.
evet, yani bu sonuçta, ya mesela arkadaşım bir tanesi yazmış 13 yıl önceki programı öğreten ve yenisini kabul etmeyen proflar var. Evet, var, ama burada ortaya konacak olay şu: o profun öğretmiş olduğu şeyleri almak lazım. Bir, kendini yeni program konusunda geliştirmek zorunda olan kişi yine sensin aslında. Orada bireysel tecrübeni, deneyimini ortaya koyarak o tercihi eğer seçmek istiyorsan, o zaman sen kendini geliştireceksin bireysel olarak. Yani akşam 6'ya 7'ye kadar üniversitede eğitim mi alıyorsun? Al onu. Sonra eve geldiğin zaman yemeğini ye, duşunu yap, işte televizyonunu seyret, kafanı rahatlat. Ondan sonra otur, internette kendini geliştirecek noktaları kendin geliştirmeye çalış. Öbür türlü, ama ben gittim bizim hoca işte şöyleydi, bana işte 10 sene önceki şeyi anlattı, zaten onu hiç kimse kullanmıyor dediğin noktada orada kalırsın. Aksi takdirde kendini hiçbir şekilde ilerletemezsin. O başka bir şey.
O biraz şey galiba, genel bir yanılgı yine benim gördüğüm. İnsanlar gittiği üniversitede, gittiği bölümden o alana dair her şeyi yetkin bir şekilde alıp aynı yetkinlikle mezun olacağını düşünerek gidiyor. Demeden böyle bir yanılgı da var.
Evet,
Olayın tamamen kendilerinde bildiğinin çok farkında değil genç arkadaşlar.
Maalesef o yanılgı çok eskiden beri olan bir şey aslında. Yani ben mesela bazen özel dersler de veriyorum. Daha ilk derste gelen bir öğrencim, daha bir saat geçti, bana direkt şeyi sordu: E hocam, ben şimdi piyasaya çıktığımda ne kadar kazanacağım falan. Daha dur, daha ilk derstesin, tamam. Yani bu sebeple o kadar böyle bir şey var ki, insanlar, ya günümüzde çok çabuk tüketim maalesef var. O tüketim, o kadar çok kendini geliştirmeden olduğum zannediyorsun ki, okullar için de bu geçerli. Evet, arkadaşın yazdığı gibi her bölüm için geçerli. Çünkü zannediliyor ki okula girdin, 4 yıl sonra mezun oldun, tamam oldun. Artık bütün ajanslar kollarını açmış seni bekliyor. Ya da bütün prodüksiyon şirketleri ya da hangi alanda hizmet veriyorsan, o sektör kollarını açmış seni bekliyor diye zannediyorsun. Aslında öyle bir şey yok. Sonuçta o sınıftaki bütün arkadaşların aslında sektöre girdiğin andan itibaren senin rakibin oluyor. Eğer ki sen bu konuda kendini önemli yerlerde bulmak ve bu işten bir ekmek kazanma derdin varsa, kendini her zaman daha fazla eğitmen gerekiyor. Sadece okulda aldığın eğitimi zaten hepsi alıyor. Herkes alıyor. Ama sen kendi farklılığını koyman lazım ortaya. O öğretmen sana bir tane ödev verdiyse, bir tane teslim edenle onun üstüne 3-5 koyup 5 tane teslim eden arasında fark oluşacak zaten. Bu sebeple kendi öğrencilerime de her zaman bunu söylüyorum: ben size bir tane ödev verdim diye bana bir tek bu bir tane ödevle gelmeyin. Kendinizi iyi geliştirmek adına, deneyimlerinizi arttırmak adına birazcık daha bir şeyler yaparsanız siz kazanırsınız. Yoksa bu konuda ödev verdi, yaptım verdim, öbürü de yaptı verdi, üstelik onun yaptığı benden daha kötüydü. Ama öyle bir şey değil ki. O daha 5 tane verdi. O daha fazla bir şey yaptı. O kendi yeteneğinin farkında, daha fazla geliştirmek adına bir şeyler yaptığını görüyorum zaten. Öyle şeyler vardı. Bu sebeple tüm bu arkadaşların kendilerine her zaman almış oldukları okuldaki eğitimin haricinde bireysel olarak da geliştirmeleri lazım. Ben mesela şu anda bile sürekli takip ettiğim çizerler var. Onlar neler yapmış, nasıl yapıyor, kullandığı, yaptığı işlerin videolarına bakıyorum. Klasik yöntemle işte arkadaşlar, Photoshop da burası layer'dır, burasını bilmem ne yaparsınız falan da bir hikaye. Bunu sen kendi kullandığın nasılsa onu öğretiyorsun, sonra başka örnekleri gösteriyorsun yurt içi ve yurt dışında yapan. Gösterdiğin noktada şeyi fark ediyorlar: aa hocam, sizin geçen hafta gösterdiğiniz şekilde yapıyor o da. Evet, çünkü aynı programı kullanıyor. Aynı mantık, eğer ki ortaya bir iş konulacaksa o yoldan gitmek gerekiyor. Görüyorsun, benim sana anlattığım da bu. İspanya'daki illüstratörün de yaptığı bu. Amerika'daki illüstratörün de yaptığı bu. Demek ki doğru bir şey gösteriyorum sana. Böyle böyle şeyler var. Burada mesela şey var: bir arkadaş teknik bilgi yeterli değil demiş eğitimler için falan. Ya mesela burada, ya şöyle bir şey var. Yani bu aslında, ben bunu çok fazla artık günümüzde kabul etmiyorum. Çünkü teknik bilgi dediğin, eğer kendi bireysel İngilizcenin yetersiz olduğunu düşünüyorsan ayrı bir şeydir. Çünkü bütün kaynaklar İngilizcedir. Sen YouTube'dan ya da başka yerlerden girip takip ettiğinde anlamıyorsan o başka bir numara. Ama ben mesela şu anda İngilizce eğitimimi geliştirmek için kendim kursa da gidiyorum. Belli bir birikimim olmasına rağmen daha iyisini, daha doğrusunu yapabiliyor olmam lazım. Çünkü bu
Abi burada hemen yaşını bir kez daha söyler misin?
49.
49 yaşındasın. İngilizceni daha yetkin bir seviyeye getirmek için 49 yaşında kursa gidip çalışıyorsun düzenli olarak,
Evet,
değil mi?
doğru. Aynen öyle.
Genç arkadaşlar için üstüne bir daha basarak belirtelim bunu.
Ya bunun aslında şöyle bir durum var: yaptığın iş neyse, bu işi severek yapmadığın zaman başarıya ulaşamazsın. Bu en önemli noktalardan biri. İkincisi, yaptığın işte kendini geliştirmezsen yine başaramazsın. Hep kendi yerinde, olduğun yerde sayarsın. Dediğim gibi ben 30 yıldır storyboard yapıyor. 1989 senesinde başladım animasyon şirketine. 90 senesinde storyboard yaptım ve ondan sonra üniversitede öğrenciyken de storyboardlar yapıyordum. 4'e de girdim, storyboardlar yaptım. Sürekli 30 senedir profesyonel olarak storyboard yapan bir insanım. Buna rağmen hala diyorum ki kendimi storyboard konusunda, mesela şu anda konuştuğumuz nokta olduğu için söylüyorum, storyboard konusunda nasıl geliştirebilirim? Mesela bugün şeye yazıldım. After Effects konusunda özellikle storyboardlarda, animatik yapımlarında kullanılan bir programdır o. Az çok bilgim var ama aynı İngilizce'de olduğu gibi kendimi daha iyi geliştirebilmek adına After Effects kursuna da yazıldım bugün. Çünkü dediğim gibi sonuçta bu olay, mesela şu anda Kara Cuma'dan dolayı atıyorum 300 lira 500 lira olan
İndirim derdi.
bir, evet 300 lira 500 lira olan eğitimleri 20-30 liraya şu anda indirime girmiş mesela. Kaçırmak saçma. Arkadaşlar mesela bu tip şeyleri de takip edebilirler. Çünkü atıyorum böyle bir günde yakaladığın bazı fırsatlar senin hayatını değiştirecek noktalara yönlendirebilir aslında. 3-5
Çoğu
kursla.
dijital uygulamalar da indirimde. Çoğu üretseler, uygun template'ler. Dijital mecra ile ilgilenen arkadaşlar program satın alma veya kiralama konusunda endişeleri varsa tam zamanı şu sıra. Yukarıda bir soru vardı, o gözden kaçtı abi. Sizce piyasaya girebilmek için networking ne kadar gerekli? Bu tür meslekler birçok kişinin gözünde çalışılarak iyi yerlere gelinemeyen bir uğraş olarak görülüyor. Torpil şartmış gibi düşünülüyor demiş. Tam ters durum mevcut. Çok kısa kendimden örnek vereyim. Ben de aynı ön yargıya sahiptim piyasaya girmeden önce. Belki çoğu kişi bilmiyordur. Ben Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi cam bölümü mezunuyum. Ama şu an yurt dışına çizgi roman renklendirme alanında çalışıyorum. Ve bu tamamen senin dediğin gibi her gün videolar izleyerek, çalışarak, üreterek geldiğim bir nokta. Ve bugüne kadar bana kimse de ne okuduğum üniversiteyi sordu, ne hangi bölüm mezunu olduğumu sordu. Hani bir kişi bile sormuş olsa o kadar iş yaptı. Parça içim rahatlayacak ama kimsenin sizin eğitiminizi, ne yaptığınızı soran yok. Hani herkes sizin portfolyonuza ve işlerinize bakıyor.
Aynen öyle.
Aslında
Şimdi
torpil gibi bir şey mümkün değil yani.
özellikle torpil zaten mümkün değil. Şöyle ki de sektörde aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye.
Lafa bakmak.
Orada seni birisi torpille bir yere getirdiğinde eğer ki sen o işe hakim değilsen otomatikman zaten devre dışı kalıyorsun. Kimse gözünün yaşına bakmıyor. Çünkü sektör maalesef öyle bir yer. Bu aslında şeye benziyor. Sen bir takımın kalecisin. 89 dakika güzel kurtarışlar yaptın. Kaleyi kurtardın. Son dakikada bir talihsiz bir şekilde gol yedin. Senin yüzünden maçı kaybederler. Bu hikayede de öyle. Sonuçta sen kendini geliştirmeyi doğru noktalarda projelerini paylaşmadığın zaman yaptığın işleri kimse seni zaten gelip bulamaz. O yüzden az önce belirttiğim gibi Behance'dir, Pinterest'tir ya da farklı farklı sosyal mecralarda yaptığın işleri ortaya koydukça insanlar senin farkına varır. Böylece insanların seninle iletişime geçmeleri daha doğru olur. Bu sebeple de hani kimse özellikle sorduğun bir tür meslekler birçok kişinin gözünde çalışılarak iyi yerlere gelinemeyen bir uğraş. Aksine çok tersi. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok yükselirsin. Sonuçta ben piyasada yapmış olduğum çalışmalar sayesinde eğitim kurumlarında dersler vermeye başladım. Çünkü orada söylenilen şeyler şuydu. Atıyorum Facebook'taki ya da Instagram'daki paylaşımlarımı görüp Necmi Bey siz dijital illüstrasyonlar da yapıyorsunuz. Bizim yeni açılan bölümümüzde dersinizi verebilir misiniz gibi teklifler geliyordu. Ya da animasyon tecrübelerimden dolayı animasyon projelerinde karakter tasarım dersleri verdim, storyboardlar verdim falan gibi şeyler. Ama bunu nasıl yaptım? Daha çok çalıştım, daha fazla paylaşımlar yaptım. Bu sayede insanların farkına vararak bu tip olaylara dahil oldum. Aksi takdirde sen dünyanın en iyi sanatçısı olsan ama sadece yaptığın işi sen görsen kimsenin senden haberi olmaz. O zaman da evinde habire sayarsın. Başka bir şey yok. O yüzden bu tip şeyler ne kadar çok çalışırsan o kadar çok bir yerlere varırsın diye düşünüyorum.
Ankara'dan Hasan abimiz şey sormuş. Storyboard çizimlerinde detay seviyesi müşteri profiline göre mi şekillenir yoksa işin kendisine göre mi daha başka bir ifadeyle nerede durmamız gerektiğine nasıl karar veriyor demiş.
Onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Bazen projenin içeriği onu kendisi belli eder. Bazen de çalışmış olduğunuz yönetmenin talebine göre değişkenlik gösterir bu. Bazen reklam ajanslarına özellikle yapılan işlerde başta da belirttiğim gibi bir fikri ürünü satmak amacıyla yapılıyorsa eğer o iş onun temiz ve detaylı bir şekilde işlenmesi gerekir. Ama çekim aşamasına gelinen bir proje ise orada o detaycılık ya da güzel bir şekilciliğe gerek yok. Orada doğru kamera hareketleri ve doğru aksiyonu yansıtabilmek önemli. O zaman çöp adamcağın hallice bile çizsem iş görür o. Oradaki olay bu ihtiyaca göre değişkenlik gösterir aslında.
Şu son iki soruya önce ben bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaşımız kendinizi göstermenizi sağlayacak olan en doğru mecra neresidir sizce demiş. Arkadaşlar bu konuda en doğru diye bir şey yok. Bu konuda alanlar var. Mesela ArtStation bir portfolyo paylaşım sitesi. Ama oraya genel olarak baktığınızda daha çok oyun sektörüne ve konsept tasarım içeren yoğun konsept artlar içeren projelerde çalışacak tipte arkadaşlarım bulunduğu bir mecra. Onun haricinde DeviantArt'a baktığımızda biraz daha commission work, yani sipariş üzerine iş yapan arkadaşların rahatlıkla iş bulabildiği, kendini o alanda gösterebildiği bir yer. Behance'a baktığımızda grafik tasarım, reklam sektörü, yayın sektörü alanında gösteren insanların daha yoğun bulunduğu yer. Her şeyin bir ayrı odak noktası olduğu sosyal medya platformları var, portfolyo paylaşım siteleri var. Siz kendi alanınıza hangisi daha uygunsa orada daha aktif bulunun. Diğerlerinde de yine portfolyonuzu bulundurmanızda fayda var. Hani bunun bir size etkisi yok çünkü. Onun haricinde Instagram'da çok yoğun bir iş paslaşma durumu oluyor.
Dediğimiz gibi birçok arkadaş hani ben zaten yapıyorum ya ne olacak falan deyip mevcut olan şeyleri habire kendi tekrar eden işleri koyduğun zaman da pek bir anlamı yok aslında. Kendini geliştirdiğin zaman bir yerlere varabiliyorsun. Onun için de çok çalışmak gerekiyor. Çok iyi takip etmek gerekiyor piyasayı, sektörü. Sadece kendi yönünü takip etmek değil, başka yerlerde neler yapılıyor gibi onları da bilmek lazım. Bu sebeple arkadaşların muhakkak ve muhakkak de mevcut internet ortamında çok iyi kendine hedef koyup onun üzerinde kimler var, top noktalarda kimler var, neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar onları bol bol takip etmeleri lazım.
Etkileşimde kalmanın da önemi çok büyük. Benim de bir tavsiyem kendi seviyenizdeki arkadaşlarınızla sıkı bir etkileşim içinde olmanız lazım. Çünkü onlarla birlikte gelişiyorsunuz. Arada elenenler oluyor. Bazen seviye atlayanlar oluyor. Ama mühim olan o kendi halkanızı gittikçe genişleterek insanlarla etkileşimde kalmak. Başkalarının çalışmasını beğenin, takip edin, yorum yapın, paylaşın. Siz başkalarına bu anlamda destek sağladıkça size geri dönüyor fazlasıyla. Siz ne
Kesinlikle.
kadar aktifseniz o kadar her yerde kumsalda ayak izi bırakmak gibi aslında. Yürüdüğün alan kadar gittikçe ayak izinin olduğu yerler genişliyor. Sosyal mecrada da böyle.
Ya mesela şöyle bir şey var. Dediğin gibi iletişimi düzgün kurduğun takdirde ilerleyen dönemlerde sektörde iş paylaşımları, iş paslaşmaları çok daha fazla oluyor mesela bu sayede. Çünkü oradaki kişi biliyor ki o süreçte o da kendisi gibi gelişim gösterdiği, bu işe gerçekten gönül veriyor ve yetenekli birisi. Benzer bir proje olduğu zaman seni çok rahat refer edebiliyor orada. Bu sebeple dediğin gibi bu ikili ilişkiler, beğeniler, yorum yapmalar muhakkak artık günümüzün olmazsa olmazları. Onlara bakmak lazım.
Burada not aldığım bazı sorular var abi. Animatik ve hareketli storyboard demişiz. Bir genel sektörde sen de az önce bahsettin. After Effects konusuna değindim. Hareketli yöne bir kayış var. Bu motion comics dediğimiz ayrı bir olay var internetteki. Onun haricinde sizde de storyboard alanında da animatik storyboard'un, hareketli storyboard'un işlevini bir kısaca bahseder misin?
Şimdi bu animatik storyboardlar genelde reklam ajansları tarafından talep edilen bir işlevsel olan bir yöntem. Genelde bir fikri sadece ajansa satmak amacıyla değil, bu focus group denilen bazı gruplar var. Focus group ajans tarafından müşteri talebine göre ortaya çıkartacakları hizmeti ya da ürünü daha iyi anlatabilmek adına yapılan storyboard'u hareketli hale getirip bitmiş bir reklam filmi pozisyonuna getiriliyor. Orada storyboard'un seslendirilmesi, üzerine müziğin konması, efektlerin eklenmesi ve oradaki çizimlerin hareketlenmesiyle atıyorum televizyonda izleyeceğimiz reklam filmi 30 saniyelik bir filmse sen 30 saniyelik bir reklam filmini çizgisel olarak yapıyorsun. Bu sayede focus group'taki yani senin hedeflerine hitap eden bir sunum yapıyorsun. Oradan geri dönüşlere göre o reklamın doğru anlatıldığını ya da eksikleri ya da yanlışların olduğunu daha net görüyorsun. Animatiğin amacı bu aslında. Genelde dediğim gibi focus grupları için yapılır ama bununla beraber bazen reklam ajansları dertlerini daha iyi anlatabilmek ve müşteriyi etkileyebilmek adına bazen bu animatiklere ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzde bunun yükselmesi ve avantajlı hale gelmesi tabii ki artı bir şey kazandırıyor. Şöyle ki hem yapılan işin maddi getirisi daha fazla hem de elinde senin bu sektörle ilgili yapmış olduğun elle tutulur şeyler oluyor. Çünkü bir video haline getiriyorsun, bir film haline getiriyorsun. Öbür türlü çizimler genelde hep sadece gösterilip biter gider. Oysa böyle bir şey yaptığın zaman az önce anlattığımız gibi branşlaşmaya doğru bir yol alıyorsun aslında. Sadece ben animatik yaparım diyorsun mesela. Ya da biz evet storyboard da yapıyoruz ama animatik yaparak sizin bu anlatmış olduğunuz şeyi görsel olarak daha etkileyici bir hale getirebiliyoruz da diyebilirsin.
Biraz daha seninle ilgili sorulara
Tamam.
geçeyim. Özel ders veriyor musun?
Özel ders veriyorum. Çizgi roman yapımı, storyboard, karakter tasarım. Bu üçü alanında rahatlıkla takip edebilirler. İletişime geçebilirler.
Peki günlük tempo. Çoğu kişi freelance çalışma olayını biraz şey zannediyor ya hani pijamayla rahatsın sen de hani yatıyorsun bir yandan yapıyorsun falan diye. Senin günlük tempon nedir abi?
Abi şöyle özellikle hani çok şükür yoğun geçen bir süreçteyiz. O yüzden hani her gün bir proje teslim etme süreci gibi bir şeyim var. Her gün olmasa da 2 günde bir şekilde teslim ediyoruz. Şimdi benim çalışma alanlarım birazcık daha farklı bir şeyi var. Ağırlıklı olarak tabii ki reklam ve sinema dünyasına yönelik storyboard çalışmaları yapıyorum. Ama bununla beraber işte karakter tasarım ya da çizgi roman ya da farklı illüstrasyonlardan da hizmet verdiğim için herhangi bir sektöre yönelik alanda durumu olursa başka bir yerden bir şeyler geliyor ve onu devam ettiriyorum. Şimdi evet, mecburen bu ortamda tamamıyla evden çalışıyoruz ama normal şartlarda benim dediğim gibi ofisim var ve ben normal ofis zamanımda evden çıkıyorum saat 9 gibi mesela, ofise gidiyorum, çalışıyorum. Akşam 6-7 gibi dönüyordum. Bunun haricinde eğitim verdiğim için üniversitelere de haftanın 3 günü eğitime oraya gidiyorum. Ve bütün bu süreçlerde eve döndükten sonra evde işte 2 tane kızım var. Onlarla beraber zaman geçiriyorum. Ailemle zaman geçiriyorum. Onları uyutuyorum. Ondan sonra da oturup bilgisayar başında sabaha kadar 5-6'ya kadar mesela çalışıyorum. Sonra saat 8.30-9 gibi kalkıp tekrar aynı yoğun tempoya devam ediyorum. Şu andaki mevcut yapıda evet bir yere gitmiyorsun ama gitmediğin için işler bitmiyor. Aynı şekilde devam ediyor. O yüzden mesela şu anda elimde işlerim var. Onları yetiştirmem gereken şeyler ve sizinle bu sohbetimizi bitirdikten sonra bilgisayar başına oturup sabahlayacağım. Sabah başka bir projem var yetiştirmem gereken akşama. Onu yapacağım. Sonra pazartesi günü tekrar aynı tempo devam edecek. Yani hafta sonu yok. Gece gündüz olayımız yok. Bu sebeple birçok arkadaşım bekardır hala. Çünkü uzun vadeli aile ilişkilerini kurmak da çok önemli bir şeydir. Bu tempolara ayak uydurabilecek, sizinle aynı kafa yapısına da sahip bir ruh ikizini bulmanız lazım. Hani o da çok zor oluyor. Bu sebeple gerçekten hani bu işe gönül vermek sadece yetmiyor. Buna çok ciddi çaba sarf etmek gerekiyor. Ben mesela reklam ajanslarında görev aldığım zamanlar işte gece gündüz yok, günlerce eve gitmediğimiz zamanlar oluyordu mesela. O tempoda çalışmak istemediğim için bırakmıştım. Ama şimdi daha beteri oluyor. Ama en azından şöyle bir şey var. Özgür oluyorsunuz. Bütün kararları kendiniz alıyorsunuz. Ve yapıp yapmamakta siz karar veriyorsunuz. Bu çok önemli şeyler. Evet, ama bütün bunları, bu kararları verebilmek için de bu birçok tecrübeyi edinmiş olmanız lazım ki nedenlerinin içinlerini irdelerken tecrübeler sayesinde hareket edebiliyorsunuz. Aksi takdirde ben çok iyi çizerim, bugün yapmayacağım bir şey. Öyle olmuyor işte. Sen bugün yapmayacağım dedin, yarın da yapmadın. Sonra seni kimse aramayacak ki. Seninle iletişime geçmezler. Ya o zaten yapmıyor, bırak ya, o işi zaten sallıyor. Ya da o işi vaktinde teslim edemiyor. Yetenekli ama adam değil gibi şeylerle karşılaşmak maalesef sektörün her zaman çok rahat harcayabileceği şeyler ve doğru noktalar aslında. Sen yaptığın
Peki
şey...
benim kişisel bir sorum olacak sana.
Tabii ki.
2-3 projede seninle ortak çalışmış biliyorsun, renklendirmeciliğini yapmıştım.
Evet.
Bu projeler böyle 2 gün falan sürmüştü ve aralıksız böyle her 20 dakikada bir yarım saatte bir seninle yazışıp işte
Doğru.
sen sayfayı olsun renklendirip geri yolluyorum. O gün sen bana diyorsun işte tamam ben şimdi bir 2 saat kadar uyuyacağım. 2 saat sonra görüşürüz. 2 saat sonra kalkıyorsun aynı tempoda devam ediyoruz.
Evet.
Sen bunu çok uzun süre arka arkaya yapıyorsun ve gördüğüm kadarıyla komalı böyle bayılmış uyurken sen ertesi gün tekrar sabah 7'de kalkıp başka bir yere gidiyorsun. Toplantıya koşuyorsun. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Vitamin falan mı
Yo, almıyorum. Aksine eşim muhakkak vitamin al diye beni dürtüyor sürekli ama ben aklıma gelince alıyorum. Hani o da hani bir kutu var içeriden. Herhalde o kutu 2 sene önce mi almışımdır hatırlamıyorum. Böyle hala duruyor içeride. O derece yani.
tarihi geçmeden kullanın onu artık.
Yok yok, bakıyorum o kısmı. Sağ olsun eşim o konuda çok şey yapıyor beni. O sebeple hani az önce dediğim gibi ya biraz da şey var. Eğer mutluysan otomatikman bazı şeyler kendiliğinden geliyor yani. En önemlisi yaptığın işi seviyorsan o da aynı şekilde. Çünkü şunu biliyorum ki ben. Evet hani az önce belirttim 2 tane evde kızım var. Ama ben dışarıdaki işlere koşturduğum zaman evde evi çekip çevirecek birisinin olduğunu biliyorum. Eşimin bana olan desteğini de biliyorum. O sebeple o çok önemli bir nokta. Mesela eşim benim en acımasız eleştirmenimdir aynı zamanda. Mesela yaptığım birçok çalışmada hep öncelikle ona sorar. Olmuş mu? Nasıl dersin? Yönlendirmesini isterim falan gibi. Bu sebeple evet dediğin gibi çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Hani ne bileyim mutluyum ya. Herhalde bu kendiliğinden geliyor. Yani çünkü bir de şimdi baktığın zaman bazen piyasada farklı farklı projelerle de uğraşıyorum. Şu anda gerçekleşmedi. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir çizgi roman dergisi vardı. Ama çeşitli sebeplerden dolayı projeden ayrıldım ben. Mesela insanlarla ne yapıyorsun dedikleri zaman saymaya başlıyorum. Böyle işler yapıyorum. Üniversitede eğitim veriyorum. İşte şu anda bir dergi çıkartıyoruz. Özel ders veriyorum. Bir yandan belediye için eğitim veriyorduk, çizgi roman eğitimi. Onu söylüyorsun. Abi hangi ara kendine zaman ayırıyorsun? Ha bir de onu da yapıyorum. Kendime ait bir şeyler de çiziktiriyorum falan gibi. Ya ama mesela dediğim gibi bütün bunları yaparken severek yaptığım için mesela işlerde bile dinlenmek için başka bir çizim yaparak dinleniyorum. Ya öyle enteresan bir yapı var.
Genç arkadaşlara ilham olması gerekiyor. Necmi abinin profiline girip bakarsanız eğer güncel bir sürü yaptığı çizimi göreceksiniz. Hani Inktober'ı bir yandan yakalamaya çalışıyorsun.
Evet, o da
Kendin
var.
için illüstrasyonlar yapıyorsun. O kelebek çizgi romanından karakterlerle bir şeyler çiziyorsun falan.
Hı.
Vallahi müthiş tempo.
Yani o
Bravo abi.
ya böyle yaptığın zaman mesela dediğim gibi de şey var. Kendimi daha da geliştirmem gerekiyor ki daha iyi işler ortaya koyabileyim. Yoksa yerinde saymak da bitmiyor hikaye. Mesela işte renklendirme konusunda sadece Photoshop'ta layer'larda boyamayla bitmiyor hikaye. Onun üzerine konulacak başka efektlerle daha görsel nasıl elde edebilirsin? Mesela işte son Spider-Man animasyon filminin en büyük avantajı birçok tekniği kendi içinde çok güzel barındırmasıydı. Hem geleneksel teknikler vardı içinde hem de 3D teknikleri vardı. Ama öyle güzel bir harmanlama yapmıştı ki bir yenilikçilik katmıştı içine. Ve o
O
yüzden
harmanlamayı yapabilmek için 2 yıllık bir altyapısı var değil mi? Sadece tarz üzerine o
aynen
altyapıyı
öyle.
oluşturabilmek için.
Kesinlikle öyle. Ya da işte yine Disney'in yapmış olduğu kısa animasyon dalında ödül alan Paper diye bir öykü vardı mesela. Baktığın
Siyah
zaman
beyaz olan.
siyah beyaz. Baktığın zaman 2D animasyon zannediyorsun ama tamamıyla 3D yapılıp 2D olarak harmanlanıp yine ortaya bir iş konuluyor. Yani insanlar kendilerini her daim ilerletmek üzerine, geliştirmek üzerine bir şeyler yaptıkları zaman bir yerlere varabiliyorsun. Aksi takdirde işte 30 sene önce kağıdın üstüne çizdiği şeyle hala aynı şeyi devam ettirmeye kalktığın zaman sadece belli kitleye hitap edebilirsin. O da seni 30 yıl önce tanıyan insanlar ya da nostaljik takılan insanlarla iş yapabilirsin. Aksi takdirde eğer sen günümüz şartlarında yurt dışına açılmayı ya da sektörde belli bir yerlere gelmeyi falan planlıyorsan sektörü çok iyi takip edebiliyor olman lazım. O sebeple programları mı öğrenmen lazım? Onu öğrenebilmek için işte gir YouTube'a sana bedava internet bilgisi verecek zaten. Onu takip et. Birileriyle iletişime geçmen lazım. Gir mesaj at onunla ilgili iletişime geç. Ben de mesela yabancı yazar çizerlerle falan iletişime geçiyorum. Adamın beğenimi yolluyorum. Kendi çalışmalarımı yollayıp gösteriyorum. Fikir almaya çalışıyorum. Mesela insanlar çok şaşırıyorlar. Bütün o tarzların hepsini benim yaptığıma. Çünkü hani çok farklı tekniklerle de işler yaptığım için insanlara şey geliyor. İnanılmaz geliyor. Çünkü senin de az önce belirttiğin gibi orada daha çok branşlaşmalar var. Mesela orada şeye bakıyorsun. Storyboard konusunda ajanslar var. Ve o ajanslarda sadece o storyboard çizerleri spesifik kendi konularında hizmet veriyorlar. Bir tane adam sadece araba çiziyor. Ona göre bütün araba reklamlarını mesela o yapıyor. Öbürüne bakıyorsun sadece güzellik ve beauty işte şampuan reklamları bilmem neler var. Onun üzerine gidiyor. Sadece
Tabii.
adam onun üstüne iş yapıyor. Ama orada onu doyuracak potansiyel iş var aynı zamanda. Ve orada hakkını savunacak o ajans var. Çünkü sen burada ajanslara iş yaptığında ya da başka yerlere iş yaptığın zaman paranı almak için üzerine bir 2-3 ay daha uğraşıyorsun, boğuşuyorsun. Az önce seni sorduğum sektördeki zorluklar neler dediğimizde en önemlisi zaten bunlar geliyor bizde. Çünkü sen bireysel olarak hareket eden birisi sadece. Üçüncü kişisin. O yüzden bu tip çalışmalarda bazı şeylerini baştan kendi şartlarını koyabiliyor olman lazım. Evet ben 30 yıldır bu işi yapıyorum dememe rağmen yeri geldiğinde hala bu şeylerle boğuşmaya da devam ediyorum açıkçası. Evet parasını alamadığından sektörü bırakan çok var. Doğru. Ama yeri
Onların
geldiğinde
tutunabildiği sektörde olmaz o zaman. Her sektör için geçerli bir şey çünkü bu.
evet yani şöyle bir şey var. Evet parasını alamadığı kişiler olabiliyor ama yeri geliyor daha işi yapmadan para nakit olarak yatıranlar da var. Yani onu ne diyeceğiz? O yüzden hani buradaki olay kişinin kendisinde bitiyor birazcık. Yani yaptığın işi doğru bir şekilde, doğru zamanlamalar ve doğru ifade edecek şekilde yaptığın zaman kazanırsın. Ya da dersin ki arkadaşım ben peşin çalışıyorum ona göre iş yapalım. Çünkü öbür türlü işte vadeli çalıştığın zaman adam vadesi geldiğinde bile ödemiyor. Benzer bir şekilde çalışan çok arkadaşım vardı. Fatura kesmesine rağmen adamlar ödemelerini yapmadılar. Dava açıyorsun, davayı kazanıyorsun ama gidip baktığın zaman karşı taraftaki büyük şirket aslında kişiye ait değil başka bir şekilde yapılmış falan filan gibi yığınla alengirli şeylerle de karşılaşabiliyorsun. Ama bunlar senin sektörü bırakmana sebep mi? Bence hayır. Çünkü eğer ki sen bu saatten sonra başka bir sektöre gidip başka bir şeylerle uğraşamayacaksan burada kendi kurallarını koyabilecek potansiyeli geçmen gerekiyor. Bu sebeple de kendini ne kadar çok geliştirirsen sektörde adından söz ettirecek pozisyona gelirsen o kadar çok kazancın artar açıkçası.
Sabaha kadar çalışacaksan seni daha fazla tutmamak adına son sorumu soracağım. Peki abi hayal gücünü beslemek adına, rahatlamak, gevşemek, zihnini daha da geliştirmek adına neler yap? Daha sana böyle keyif veren aktivitelerden.
Yabancı illüstratörleri özellikle çok takip etmeye çalışıyorum. Onların o videolarını izliyorum mesela. Röportajları ya da şeyler oluyor. Onları izlediğim zaman hani bir kafa rahatlıyor. İkincisi özellikle çizgi roman şeylerinde takip ettiğim bazı yabancı çizerler var. Onların eserlerini sürekli almaya çalışıyorum. Önceden tabii dolar ve euro'daki artış çok fazla bizi etkilemediği zamanlarda tüm yatırımlarımı kitaba yapıyordum. Özellikle Art of kitaplarını çok takip ederdim. Bu sayede bir filmin özellikle sinema filmlerinin artlarını çok aldığım için yani o konuda mesela şu an tartışmasız en fazla kitaba sahip olabilirim. Elde tutulur kitap olarak artbook anlamında. 100'e yakın film ve animasyon kitabı var mesela artbook olarak. Bu sebeple şu anda onu takip edemiyorum ama sürekli onları açıp takip edip o süreçlerin nasıl olması gerektiğini kendim besleme adımına bunlara bakıyorum. E zaten en önemlisi çocuklarım var 2 tane. Onlarla zaman geçiyor. Zaten hiçbir şey düşünmüyorsun başka kafayı yoracak. Evet, hiçbir sıkıntım yok. Olmaz olur mu? Binlerce sıkıntı var. Ama bütün bu şeyleri dediğim gibi güzel bir aileye sahip olduğum için onunla aşıyorum diye düşünüyorum.
Harika. Teşekkür ediyorum abi.
Ben teşekkür ederim. Valla
Vaktini ayırdın bu tempo içinde. Hem bir
rica ederim.
sürü tavsiye ve öneri aldık senden.
Ne
Keyifli
mutlu.
sohbet
İnşallah
oldu.
herkes de aynı şekilde inşallah beğenmiştir. Güzel noktalara dokunabilmişizdir. Katılan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. İyi ki paylaşımlarımızı yaptık beraber. Sana da çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim abi.
Görüşmek
Kolay
üzere.
gelsin diyorum. İyi çalışmalar diliyorum
Sağ ol.
sana.
Teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Bay bay.